Hanımlar, beyler, iyi geceler. Güzel bir gece diliyorum, güzel bir uyku diliyorum sizlere. Koşun gelin yamacıma, size öyküler, şiirler, şarkılar getirdim yine bu gece. Yarın gece itibariyle yine bir kısıtlama yaşayacağız. Fakat biz cuma gecesi yine kısıtlama içerisinde yine burada olacağız ve sizi uyutmaya çalışacağız. Yoğun istek üzerine daha önce de bir iki programda olmuştu. Böyle buyurdu Zerdüşt. Nietzsche'den elimde gördüğünüz Bilgi Yayın Evi'nin eski bir basımı ve benim çok çok sevdiğim Turan Oflazoğlu çevirisidir. Birçok güzel, başarılı Zerdüşt çevirisi vardır ama Turan Oflazoğlu çevirisi şahanedir. Bilgi Yayınlarından, Bilgi Yayın Evi'nden yayınlanmış. Aynı zamanda evde kitapları karıştırırken Bakanlık Yayınlarından da buldum. Hani şu beyaz eski kapaklar. İki değiş okuyacağım buradan sizlere. Tabii ki Mesnevi var. Evde yine kitapların arasına dalmışken niçin Mesnevi'yi böyle kağıt çıktı olarak okuyoruz? İşte bende varmış. Üstelik Doğan Kitap'tan kolaylıkla okunabilen 6 cilt. Tabii ki yine Velet İzbudak çevirisi ve gözden geçiren Abdülbaki Gölpınarlı'nın işi tabii ki. Ve Doğan Kitap böyle bir büyük, hepsi bir arada Doğan Kitap'ta var ve bir de böyle kolay okunabilir 6 cilt var. İnşallah karıştırmadım. Şimdi benim okuyacağım. Evet, bu. Tabii ki bu gece aslında şair, aslında şiirleri de olan fakat bu şiirlerden yaptığı şarkılarla Fransız müziğine, dünya müziğine çok şey katan Jacques Brel'den söz edeceğim sizlere. Benim gençlik ve ömür boyu kahramanım ve çok sevdiğim yazar, harikulade dost Mario Levi'nin 86 yılındaki tezi aslında bir kitap olarak da basılan Bir Yalnız Adam Jacques Brel kitabından, Jacques Brel'in çok önemli şarkılarının sözlerini çevirmiş, güzel de çeviriler, o çevirilerden okuyacağım sizlere. Ve Zerdüşt'le başlayacağım. Sonra tabii ki Gulliver'in Seyahatlerinde Jonathan Swift Can Yayınlarından, orada az bir bölüm kalmıştı. Onu okuyacağım, bitireceğim. Orada bir öykü daha var ve gecenin sonunda her yaştan küçük hanımlar, büyük hanımlar, ortanca hanımlar hepsi için okuduğum Arkası Yarın Tefrika Gibi ilerleyen Atını Sürüp Giden Kadın öyküsünü de ilerleteceğiz beraber. Evet, şimdi bu bölümde reklam yapacağım ama güzel bir reklam, yararlı bir reklam. Hanımlar, beyler, bu kitap okumalarımızı izleyen sizler bu uygulamadan da çok hoşlanacaksınız. Hatırlarsanız neden yabancı dil konuşamıyoruz diye bir program yapmıştık ve bu programımız Cambly uygulaması tarafından desteklenmişti. Daha önce duymayanlar için vardır belki aramızda. Nedir bu Cambly? Evde görüntülü İngilizce eğitim fırsatı. İngilizcesini geliştirmek isteyen kişilerle ana dili İngilizce olan eğitmenleri bir araya getiriyor bu uygulama. Evde zaman geçirmenin verimli yollarından biri de tabii ki kişisel gelişime odaklanmak. Evdeki zamanı öğrenerek ve kendinizi geliştirerek geçirmek isterseniz online İngilizce eğitim veren Cambly uygulamasını kullanabilirsiniz. Neden Cambly? Bir kere evinizin rahatında ve güvencesinde seçtiğiniz zamanda ders yapma imkanı buluyorsunuz. Dilediğiniz konu üzerinde çalışabileceğiniz esnek ders planıyla ne için İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız, bu kariyer olabilir, akademik ya da sosyal hayatınız için olabilir ve farklı hedefler olabilir. İşte bu hedeflere uygun ders programları seçerek, eğlenerek İngilizce öğreniyorsunuz. Farklı uzmanlıkta 25 binden fazla eğitmenle istediğiniz, tercih ettiğiniz İngilizce aksanda ilerliyorsunuz. En güzel yanı eğitmen seçiminin size ait olması. Böylece bugüne kadar hiçbir yerde bulamayacağınız bir özgürlük içerisinde karakterinize, seviyenize, öğrenme stilinize en uygun eğitmenleri seçip onlarla ders yapıyorsunuz. Evinizden dünyaya bağlanıyorsunuz. Dünyadaki gelişmeleri dünyanın dört bir yanında yaşayan eğitmenlerden takip ediyorsunuz. Peki, madem böyle farklı ve geliştirici bir uygulamadan söz ediyoruz, o zaman Cambly'yi denemeniz için size bir armağanımız var. Uykusuzlar Kulübü izleyicilerine özel Uykusuz Evde beraber yazıyoruz. Uykusuz Evde koduyla 15 dakika ücretsiz ders hediye ediyor Cambly size. Bir de bir sürpriz var. Aynı kodla Uykusuzlar Kulübü'ne özel 12 aylık aboneliklerde geçerli %45 indirimle Cambly'ye abone olabiliyorsunuz. Ayrıca da Cambly'nin sosyal medya kanallarını ziyaret ederek İngilizce öğrenmenize katkı sağlayacak içerikleri takip ediyorsunuz. E madem evdeyiz, böyle Cambly gibi bir uygulamayla kendimizi geliştirebiliriz. Hemen şimdi bugün Mario Levy'ye telefon açtım geç saatte. Aman o da pek hoş karşıladı. Dedim ki ben böyle izin verir misiniz işte okuyayım sizden bunları falan. Kabul etti, güzel. Şimdi o ekran başında olurum demişti diye anlatıyorum. Bu kitap, yakından da görebilir miyiz? Bu Jacques Brel'in Œuvre Intégrale. Yani bütün işte yazdığı şiirler, şarkılar, yayınlanmamış şarkılar, şiirler hepsi bir arada bu kitapta. Bu kitap 80'li yılların başında Fransız Kültür Merkezi'nde duruyordu. Ve orada üyeler gelirler, kitapları alırlar. İşte bir hafta kalır, sonra 10 gün kalır ama sonra geri götürmek zorundasınız kitabı. Tabii ki başkaları da bakacak. Ondan sonra götürüyorum, ben veriyorum kitabı. Ondan sonra bir daha almaya gidiyorum. Aa yok, nereye gitti bu? Başka birisi aldı. Kim yahu bu başka birisi filan. Sonra gidiyorum, kitap gelmiş. Alıyorum kitabı, gidiyorum. İşte bir hafta mı kalıyor bende, ne kalıyor? Sonra benden tekrar gidiyor. Burada arkasında zaten... Şimdi kendi kendimi ihbar ediyorum. Fransız hükümeti beni yakalatacak herhalde. Ya artık ihbar etmem lazım. 56 yaşındayım. Artık her şeyimi anlatacak, itiraf edecek halde. Şurada kültür merkezinin konsolosluğun bir damgası, mührünü görüyoruz. Şurada zaten arkadaki o kart bölümünü de ben çıkardım. Keşke çıkarmasaydım. Keşke çıkarmasaydım. Çünkü orada böyle bakıyor ki alanlar, kitabı alanlar, işte bir iki tane isim vardı, bilmiyorum, tanımıyorum, Fransız filan. Ondan sonra Okan Bayülgen, Mario Levy. Sonra Okan Bayülgen, sonra yine Mario Levy. Sonra yine Okan Bayülgen, sonra yine Mario Levy. Ben de Mario'yu tanımıyorum o sırada. Ya dedim, kim bu Mario, benim kitaba burada musallat olmuş. Bulunmuyor çünkü. O tarihlerde bulunmuyor. Böyle internetten falan şakıt diye indirmek yok, Amazon'dan ısmarlamak falan filan gibi şey yok. Kitap çok değerli. Bu bir nüshası ama çok değerli. Sonra artık o kadar gözüm kararmış ki ondan sonra o hafta bu kitap gitmedi oraya. Mario bekledi herhalde. He? Ama belki o sırada tez hazır, yani şimdi bu Mario'nun kitabının da 86'daki tez olduğunu tabii ki öğrenince dedim ki ben adamın işine mani oldum. De bak, adam tercüme edecek kimi, ve söylemedim. Mario ile konuşmam da yok bu. İlk defa televizyonda anlatıyorum. Ondan sonra bu kitap gitmeyince bende kaldı. Sonra tam Mario'ya da buradan bir şeyde bulunuyorum. Ne derler, çağrıda istiyorsa, bu da benim 86 yılında Olivia Todd'un bir biyografisi, Jacques Brel Ünlü Bir Hayat diye. Ben de bunu şimdi bugün buldum. Vallahi 11 Mart 86'da almışım. O sıralarda daha konservatuvardayım. Daha ikinci sınıf mı? İkinci sınıf mı? Üçüncü sınıf, öyle bir şeylerdeyim. Evet, konservatuvar. Bunu Mario'ya hediye edeceğim. Bunun diyeti olarak. Evet. Peki, şimdi hemen Zerdüşt'le başlayalım. Ben şunu çok severim, bunu da sürekli okurum. Herkesin kulağına küpe olsun diye daha önce de okuduğumu sanıyorum televizyonda. Pazar yerindeki sinekler üstüne. Yalnızlığına kaç dostum, Seni büyük adamların gürültüsünden sersemlemiş, küçüklerin iğneleriyle de delik deşik olmuş görüyorum. Seninle nasıl susulacağını pek iyi bilir orman ve kaya. O sevdiğin ağaca benze yine sen. O geniş dallıya, sessiz ve dinlercesine sarkar o denizin üstüne. Yalnızlığın bittiği yerde pazar yeri başlar. Pazar yerinin başladığı yerde ise büyük oyuncuların gürültüsü ve ağlı sineklerin vızıltısı başlar. Dünyada en iyi şeyler dahi göstereni olmazsa değersizdirler. Bu göstericilere büyük adam der halk. Halk pek anlamaz büyükten, yani yaratıcılıktan. Ama büyük şeylerin bütün göstericilerinden ve oyuncularından hoşlanır. Yeni değerler yaratanların çevresinde döner dünya, görünmeden döner. Oysa oyuncuların çevresinde döner halk ve şan, dünyanın gidişi böyledir. Ruh vardır oyuncuda ama ruhun vicdanı pek yoktur. O hep en çok inandırdığı şeye inanır, kendine inandırdığı. Yarın buna inanır, öbür gün başkasına. Keskin gözleri vardır halk gibi ve değişken huyları devirmek. Onca tanıtlamaktır bu, çıldırtmak, onca kandırmaktır bu ve onca kan bütün kanıtların en iyisidir. Ancak duyarlı kulaklara sızan gerçeğe yalan ve hiç der o. Gerçek dünyada büyük gürültü koparan tanrılara inanır o ancak. Gösterişli soytarılarla doludur pazar yeri ve halk övünür büyük adamlarıyla. Bunlar onca anın efendileridirler. Fakat an onu sıkıştırır, o da seni sıkıştırır ve senden evet ya da hayır ister. Yazık, yana olma ile karşı olma arasına mı koymak istiyorsun iskemleni? Bu dediği dedik, bu sıkıcı kişileri kıskanma ey gerçek tutkunu. Dediği dedik kişinin koluna hiçbir zaman asılmamıştır gerçek. Bu apansız kişiler yüzünden güvenliğine dön, kişiyi ancak pazar yerinde bastırır. Evet mi, hayır mı? Ağır duyuşludur bütün derin kaynaklar. Derinliklerine düşenin ne olduğunu anlamak için uzun süre beklemeleri gerekir. Pazar yerinden ve şandan uzakta yer alır büyük olan her şey. Hep pazar yerinden ve şandan uzakta barınmıştır yeni değerler yaratanlar. Yalnızlığına kaç dostum. Görüyorum ki her yerini ağlı sinekler sokmuş. Sert ve sağlam bir havanın estiği yere kaç. Yalnızlığına kaç. Sen küçük ve acınacak kişilere pek yakın yaşadın. Onların göze görünmez ölçülerinden kaç. Onlar sana karşı ölçten başka bir şey değildirler. Artık el kaldırma onlara. Sayısızdır onlar. Hem senin yazgın sinek kovmak değildir ki. Sayısızdır küçük ve acınacak kişiler. Nice mağrur yapıların yıkımı olmuştur. Yağmur damlaları ve yabanıl otlar. Sen taş değilsin. Ama sayısız damlalar seni şimdiden oymuşlar. Sayısız damlalardan yarılıp parçalanacaksın daha. Görüyorum ki ağlı sinekler bitirmiş seni. Görüyorum ki kan akıyor deşilmiş bin bir yerinden ve gururun kızmak dahi istemiyor. Senden kan isterler tam bir suçsuzluk içre. Kansız canları kana susamıştır ve sokarlar bundan ötürü tam bir suçsuzluk içre. Ama sen... Ey derin kişi, küçük yaraların acısını dahi pek derin duyarsın ve daha iyileşmeden aynı ağlı kurt elinin üstünde yürümektedir. Bu pis boğazları öldürecek kadar gururlusun sen ama sakın onların bütün ağlı haksızlıklarına katlanmak senin alın yazın olmasın. Onlar senin çevrende övgüleriyle dahi vızıldarlar. Yalışkandır onların övgüsü. Onlar senin derine ve kanına yakın olmak isterler. Sana tanrı ya da şeytanmışsın gibi yaltaklanırlar. Senin önünde sanki tanrı ya da şeytan karşısındaymış gibi sızlanırlar. Neye yarar ki yaltaklananlar ve sızlananlardır onlar o kadar. Ve sık sık sevimli görünürler sana. Fakat bu öteden beri korkakların kurnazlığıdır. Evet, korkaklar kurnaz olurlar. Seni dar gönülleriyle çok düşünürler. Hep kuşkulanırlar senden. Çok düşünülen her şey kuşkuyla düşünülür. Seni erdemlerin yüzünden cezalandırırlar. Yürekten bağışladıkları ancak yanlışlarındır. Sen yumuşak ve doğru olduğun için dersin, suçsuzdur onlar, küçük varlıklar içre. Fakat onların dar gönülleri düşünür, suçludur bütün büyük varlıklar. Sen onlara yumuşak davranırken dahi kendilerini hor gördüğünü sanırlar ve senin iyiliğini gizli kötülüklerle öderler. Senin sessiz gururun onların beğenisine hep aykırıdır. Bir kez olsun hafiflik etmek alçak gönüllüğünü gösterirsen sevinirler. Biz bir kişide bulduğumuz şeyi onda alevlendiririz de. Onun için sakın küçüklerden. Senin önüne kendilerini küçük bulurlar ve alçaklıkları sana karşı bir görünmez öç içre parıl parıl yanar. Görmedin mi sen yanlarına varınca sık sık nasıl sustuklarını ve güçlerinin sönen bir ateşin dumanı gibi onlardan nasıl ayrıldığını? Evet dostum, komşularının tedirgin vicdanısın sen. Çünkü onlar senin dengin değildirler. Bunun için senden nefret ederler ve kanını emmeye can atarlar. Senin komşuların hep ağlı sinekler olacaktır. Sende büyük olan işte bu onları daha bir ağlı, daha bir sineksi kılacaktır. Yalnızlığına kaç dostum ve oraya sert ve sağlam bir havanın estiği yere. Senin yazgın sinek kovmak değildir. Böyle buyurdu Zerdüşt. Reklama gidebiliriz. Beyler, Turan Oflazoğlu çevirisiyle Friedrich Nietzsche'nin böyle buyurduğu Zerdüşt'ünden kendini alt etme üstüne bölümünü okuyorum şimdi Bilgi Yayınları'ndan. Sizi iten, kızıştıran şeye gerçek istemimi diyorsunuz ey en bilge kişiler. Bütün varlıkların düşünülebilirliğine yönelen bir istem. Böyle derim sizin isteminiz için. Bütün varlığı düşünülebilir kılmak istiyorsunuz. Haklı bir güvensizlikle. Acaba varlık gerçekte düşünülebilir midir diye kuşkulanıyorsunuz da ondan. Fakat onun size uyması, eğilmesi gerek. Bunu ister isteminiz. Düzleşmesi ve ruha bağlı olması gerek. Ona ayna ve yansı olması gerek. Güç isteme olarak sizin bütün isteminiz budur. Ey en bilge kişiler, iyi ile kötünün ve değerlendirmelerin sözünü ettiğiniz zaman dahi. Siz daha önünde diz çökebileceğiniz bir dünya yaratmak istiyorsunuz. Budur son umudunuz ve esrikliğiniz. Elbette bilgisizler halk üstünde kayık yüzen bir ırmak gibidir ve kayıkta değerlendirmeler oturur ağır başlı ve örtünmüş. Siz oluş ırmağının üstüne koymuşsunuz isteminizi ve değerlendirmelerinizi, halkın iyi ve kötü diye inandığı şeyler, eski bir güç istemini açıklar bana. Bu türlü konukları kayığa yerleştiren, onlara görkem ve gururlu adlar veren sizdiniz ey en bilge kişiler. Siz bir de sizin buyruk yürüten isteminiz. Irmak almış ileri doğru götürüyor kayığınızı. Götürmesin de ne yapsın? Kırılan dalga köpüre köpüre öfkeyle karşı koyuyormuş tekneye ne çıkar? Irmak değildir, iyi ile kötünüzün sonu değildir sizin tehlikeniz. Ey en bilge kişiler, o istemin kendisidir, güç istemidir. O bitmez, tükenmez, doğurgan hayat istemi. İyi ve kötü ile ilgili sözlerimi anlayabilmeniz için hayat ve bütün canlıların neliği ile ilgili sözlerimi söyleyeyim size. Canlıyı izledim ben. Onun neliğini öğrenmek için en geniş, en dar yollarda yürüdüm. Gözleri bana söz söyleyebilsin diye ağzı kapalıyken bin yüzlü bir aynayla yakaladım bakışını ve gözlerini bana son söz söyledi. Ama nerede canlı gördüysem orada söz dinlerlikten konuşulduğunu işittim. Her yaşayan söz dinleyendir. İkinci nokta da şudur. Kendi sözünü dinlemeyen buyruk altına girer. Canlılar böyledirler. İşittiğim üçüncü şey de buyurmanın söz dinlemeden daha güç olduğudur. Buyuran bütün söz dinleyenlerin yükünü taşıdığı ve bu yükün altında kolayca ezilebileceği için değil yalnız. Her buyurma bir deneme, bir göze alma gibi göründü bana. Canlı buyurduğu zaman kendini tehlikeye atar. Evet, kendine buyurduğu zaman dahi buyurmasını ödemek zorundadır. Kendi yasasının yargıcı ve öç alanı ve kurbanı olmak zorundadır o. Nasıl oluyor bu diye sordum kendi kendime. Canlıyı söz dinlemeye ve buyurmaya ve buyururken dahi söz dinlemeye kandıran nedir? Şimdi sözüme kulak verin ey en bilge kişiler. Hayatın ta bağrına, bağrının ta derinliklerine değin sokulmuş muyum? İyice bir yoklayın bakalım. Nerede canlı gördüysem orada güç istemi gördüm. Uşağın isteminde dahi efendi olma istemini gördüm. Güçlüye hizmet etmeye kendi istemi kandırır güçsüzü. Bu istem daha güçsüzlere efendilik etmek ister de ondan. Vazgeçmek istemeyeceği tek şey hazdır bu. Düzeltiyorum, vazgeçmek istemeyeceği tek hazdır bu. Ve küçük nasıl en küçüğün üstünde keyif sürebilmek, güç yürütebilmek için büyüğe boyun eğerse, en büyük de öyle boyun eğer de güç uğruna hayatını tehlikeye atar. En büyüğün boyun eğmesi, korkulu olanı tehlikeyi göze almaktır, ölüm için zar atmaktır. Ve nerede özveri, hizmet ve sevgi bakışları varsa orada efendi olma istemi de vardır. Güçsüz, dolambaçlı yollardan sokulur kaleye, güçlünün ta bağrına, oradan güç çalar. Ve hayat kendisi şu sırrı açtı bana. Bak dedi, ben hep kendini alt etmesi gerekenim. Doğru, siz ona doğurma istemi ya da bir amaca daha yüksek, daha uzak, daha çeşitli bir şeye yönelmiş bir itki dersiniz. Ama bunların hepsi birdir, bir tek sırdır. Bunu yatsımaktansa yok olurum daha iyi. Gerçek nerede yok olma ve yaprak dökümü varsa bakın orada hayat kıyar kendine güç uğruna. Uğraşma ve oluş ve amaç ve amaçlar çatışması olmam gerektiğini, ah benim istemimin ne olduğunu sezen, bu istemin hangi eğri yollarda yürümesi gerektiğini de sezer. Ne yaratırsam yaratayım, yarattığımı ne denli seversem seveyim, çok geçmeden karşı koymam gerekir ona ve sevgime. Böyle ister benim istemim. Sen dahi ey gören kişi benim istemimin bir yolusun, bir ayak izisin ancak. Evet benim güç istemim senin gerçek isteminin ayaklarıyla dahi yürür. Gerçeği var olma istemiyle vurmak isteyen vuramamıştır elbette. Öyle bir istem yoktur da ondan. Var olmayan isteyemez de ondan. Var olana gelince daha ne varlığı için çırpınsın? Ancak hayat olan yerde istem de olur. Hayat istemi değil ama bak ne diyorum, güç istemi. Canlı birçok şeyleri hayattan üstün tutar. Ama bu üstün tutmanın kendisinde dile gelen güç istemidir. Hayat bunu öğretmişti bana bir zamanlar. Ben de yüreklerinizin bilmecesini bununla çözüyorum. Gerçek size diyorum, geçici olmayan iyi ve kötü yoktur. Onlar kendi isteğiyle hep yeni baştan alt edilmelidirler. Düzeltiyorum, hep yeni baştan alt etmelidirler kendilerini. Siz değerlerinizle iyi ve kötü üstüne öğretilerinizle güç gösterirsiniz. Ey değer biçenler, bu sizin gizli sevginizdir, gönüllerinizin parıldaması, titremesi ve taşmasıdır. Ama daha zorlu bir güç ve yeni bir alt etme doğar değerlerinizden. Onunla kırılır yumurta ve yumurta kabuğu. Ve iyi ile kötü de yaratıcı olmak isteyen gerçek önce yıkıcı olmak, değerleri parçalamak zorundadır. En büyük kötü, en büyük iyiye vergidir böylece. Fakat o yaratıcı iyidir. Kötü de olsa bunu konuşalım. Ey en bilge kişiler, susmak daha kötüdür. Saklanan bütün gerçekler ağlı olurlar. Bizim gerçeklerimizle parçalanabilen her şey varsın parçalansın. Daha kurulacak nice evler var. Böyle buyurdu Zerdüşt. Zor tabii. Bir iki düzeltme yapmak zorunda kaldım. Özür diliyorum. Deşifresi de zor biraz. Şimdi güzel, böyle sağlam, isyan eden bir şarkıyla devam edeceğiz. Sonra Jack Birel şiirlerine gideceğiz. Abi ne acayip. Luc La Sentinelle şarkının ismi. Evet, çok iyiydi böyle. Devrimci bir şeydir yani. Devrimci bir, anarşik bir şarkı böyle. Evet. Nerede, dur bakayım. Heh. Şimdi Mario Levy'den Bir Yalnız Adam, Jacques Brel'den okuyacağım size. Tabii bunlar aslında şarkılar ama göreceksiniz ki aslında şiirler bunlar. Onun için böyle kitaplarda böyle yayınlanıyor bunlar. İnsanlar şiir gibi okusun diye. Bir arkadaşı var bunun. Şimdi hepsi ve bu kitap Doğan Kitap'tan bulursunuz. Yani şarkıları da açıklıyor tabii Mario. Ama yani hikaye çok çok tatlı. Diyor ki bak, hayır Jeff. Hayır, yapayalnız değilsin sen ama kes artık, kes böyle herkesin önünde zırlamayı. Bu yarı ihtiyar bir sahte sarışın yüzüstü bıraktığı için seni. Hayır Jeff, hayır, yapayalnız değilsin sen ama utandırıyorsun beni bak. Utandırıyorsun bu zırlamanla, bu hıçkırıklarınla, böyle ahmakçasına, böyle herkesin karşısında bir 3,5 nokta nokta mat ettiği için seni. Hayır Jeff, hayır, yapayalnız değilsin sen ama utandırıyorsun beni bak. Millet kafa buluyor bizimle. Hadi nokta nokta olup gidelim bu kaldırımdan. Hadi gel Jeff, hadi, hadi gel, gel. Gel Jeff, 3-5 kuruşum kaldı, gel. Kafaları çekmeye gidebiliriz François Zana'ya. Gel Jeff, 3-5 kuruşum kaldı, gel. Bu da yetmezse deftere yazdırırız bir daha. Yemeğe gideriz sonra da, midye yemeğe, kızarmış patates yemeğe gideriz. Kızarmış patates yemeğe, midye yemeğe gideriz istersen. Bir de mozel şarabı çekeriz bir güzel ha. Ama canın sıkın hala, canın sıkın, hala canın sıkın dersen Madame André'deki kızları görmeye gideriz. Diyorlar ki yeni parçalar düşmüş oraya. Bak, bak gör, şarkı söyleyeceğiz. Yine mutlu olacağız bak. Gençlik günlerimizdeki gibi, aynen. Mangırım olduğu günlerdeki gibi. Hayır Jeff, hayır. Yapayalnız değilsin sen. Ama kes artık şu şaklabanlıklarını. Oynat biraz şu hantal 100 kiloluk bedenini. Anlıyorum canın sıkın. Kalbin paramparça biliyorum. Ama dayanmak gerek arkadaş, dayanmak. Hayır Jeff. Hayır, yapayalnız değilsin sen ama kes artık dırdırlanmayı, kes artık durmadan kendimi denize atacağım, kendimi asacağım, başka hiçbir şeye yaramam ben demeyi. Hayır Jeff, hayır, hayır yapayalnız değilsin sen ama bir kaldırım değil artık burası, bir tiyatro sahnesi sanki, seni seyre geliyor millet bak. Hadi gel Jeff, hadi gel, gel, bir gitarım var bak elimde, senin için yakacağım. Seninle iki İspanyol olmak için birer piç olduğumuz günlerdeki gibi tıpkı. Bak hiç sevmediğim halde bir bülbül taklidi de yaparsın istersen. Sonra bir sıra bulacağız kendimize. Amerika'dan söz edeceğiz. Biraz mangır bulduğumuzda gideceğimiz Amerika'dan. Ama canım sıkkın, hala canım sıkkın dersen, yani hala efkarlı görünürsen sana nasıl Rockefeller olacağını anlatırım o zaman da. Mutlu oluruz birlikte. Şarkı söyleriz eskisi gibi. Façamızın olduğu, birer ayyaş olmadığımız günlerdeki gibi. Hadi gel Jeff. Hadi gel. Hadi gel Jeff. Mario ne güzel çevirmiş. Ha? Mario'ya bak. Nerede Mario? Göster Mario'ya bak. Ha? Vay canım benim. Vay be. Ha. Tabii yani şarkıyı dinlediğinde Jacques Brel'den anlıyorsun ki aslında Jacques Brel. Ha. Jeff, ne Jeff'i ya? Kendini anlatıyor bunları. Ha. Çok acayip bir şey. Evet. Peki şimdi devam, yine bu güzel kitaptan nereye geldik? Orada son anda da uyanıyorum, oralara nokta nokta diyorum hemen. Yani şimdi tabii abicim, yani aslında ben biraz şey akışı da bozmak istemem yani üzerinde. Çünkü anladın mı, çok böyle üzerine çalışıp noktalamalarla falan ya, işaretlemelerle... O zaman ne oluyor biliyor musun? Şeyi kaybediyorsun yani. Başlıyorsun düşünmeye. Şimdi ne desem olur, ne desem olmaz olayı başlıyor yani. O zaman kendini sansürlemeye başladığın zaman tabii zor oluyor hayat. Yani bu otosansürde hepimiz tabii çok başarılıyız. Ama yani şimdi dur şurada Amsterdam. Denizciler vardır Amsterdam limanında, kafalarında dolaşıp duran o düşlerin şarkısını söyleyen denizciler. Amsterdam açıklarında denizciler vardır Amsterdam limanında, birer süs bayrağı gibi titrek uyuyakalan denizciler. O iç karartıcı kıyılar uzantısında. Denizciler vardır Amsterdam limanında, birayla ve acıyla dop dolu öle kalan denizciler. Bir sabahın ilk ışıklarında. Denizciler vardır Amsterdam limanında, ölgün bir sonsuzluğun ağır sıcağında. Doğu veren denizciler, denizciler vardır Amsterdam limanında. Beyaz bembeyaz örtüler üzerinde bir sel gibi akan balıkları yiyen, mideye indiriveren denizciler. Size dişlerini gösteren koskoca servetleri har vurup harman savurarak ayı indirmeye yarayacak halatları, o koskoca halatları tıkınmaya, yiyip bitirmeye hazır dişlerini ve kızarmış patateslerin yüreğine dek siner bir nokta nokta kokusu, daha da sık uğramanızı ister gibidirler. O koskoca, o davetkar elleriyle, bir fırtına gürültüsüyle kalkarlar sonra, pantolonlarını ilikler hışımla ve dışarı çıkarlar geğirerek. Denizciler vardır Amsterdam limanında, kadınların göbeklerine göbeklerini sürterek dans eden denizciler ve dönerler ve dans ederler tükürülmüş güneşler gibi, kekre bir akordiyonun cırtlak sesinden boyunlarını eğerler, akordiyonun soluk verdiği o son ana dek gülerler, daha da çok doyurabilmek için kahkahalarını. İşte o zaman sert bir çalım, işte o zaman bir gururlu bakışla götürürler erzaklarını, ışığın açığına götürürler. Denizciler vardır Amsterdam limanında, içen, durmadan içen denizciler ve içen ve gene içen ve daha da içen denizciler. Amsterdam nokta noktalarının ya da Hamburg'un ya da başka yerlerin nokta noktalarının, kısacası hanımların şerefine içerler. Kendilerine bir altın teklik karşılığında güzel bedenlerini ve tüm erdemlerini vermiş hanımların şerefine içerler ve yeterince içtikten sonra göğe dikerler burunlarını, yıldızlara sümkürürler ve İşerler benim ağladığım gibi. Kusura bakma Mario, son dizeyi okuyamıyorum televizyonda olduğumuz için. Bu da sever Plapey'i, kendi memleketini. Hollanda'yı oradan şey yapar, oradan şey yapıyor, Plapey'i diyor ya oralara. Böyle onun için Amsterdam'ı sever. Amsterdam'ı Jacques Brel yazıp Spotify'da, YouTube'da, hele hele o Amsterdam şarkısını, bu söyleyişini görmeniz lazım. İşte benim okumam ne? Benim okumam perişan. Yani onu bir söylüyor onu. Ölen adam. Bu da böyle mizahidir, tatlı. Elveda Emil, severdim ben seni. Elveda Emil, severdim ben seni. Bilirsin, biz aynı kadehlerin, biz aynı kızların, biz aynı acıların şarkısını söylerdik. Elveda Emil, ben öleceğim birazdan. Ölmek zordur, baharlarda bilirsin. Ama barışı bulmuş bir ruhla kavuşuyorum çiçeklere. Bir has ekmek kadar iyi olduğunu biliyorum çünkü. Karıma göz kulak olacağını da. Gülünsün istiyorum, oynansın istiyorum, çılgınca eğlenilsin, gülünsün istiyorum, oynansın istiyorum beni bu çukura tıktıklarında. Elveda peder, severdim ben seni. Elveda peder, severdim ben seni, bilirsin. Hiç paylaşmadık aynı düşünceyi, aynı yolun yolcusu değildik hiç. Aynı limanı aramıştık ama. Elveda peder, ben öleceğim birazdan. Ölmek zordur baharlarda, bilirsin. Ama barışı bulmuş bir ruhla kavuşuyorum çiçeklere. Sıra dışı olduğunu gördüğümden biliyorum. Düzeltiyorum. Sırdaşı olduğunu gördüğümden biliyorum. Çünkü karıma göz kulak olacağını. Gülünsün istiyorum, oynansın istiyorum, çılgıncasına eğlenilsin, gülünsün istiyorum, oynansın istiyorum beni bu çukura tıktıklarında. Elveda Antoine, sevmezdim ben seni. Elveda Antoine, sevmezdim ben seni, bilirsin. Çatlıyorum öfkemden, çatlıyorum. Bugün geberdiğim için. Sen hala sağ, sen hala cap canlısın çünkü. Sıkıntıdan da sağlamsın üstelik. Ölmek zordur baharlarda, bilirsin. Ama barışı bulmuş bir ruhla kavuşuyorum çiçeklere. Aşığı olduğunu bildiğimden karıma göz kulak olacağını da biliyorum. Çünkü gülünsün istiyorum, oynansın istiyorum, çılgıncasına eğlenilsin. Gülünsün istiyorum, oynansın istiyorum beni bu çukura tıktıklarında. Elveda karıcığım, severdim ben seni. Elveda karıcığım, severdim ben seni, bilirsin. Ama bir trene biniyorum ben. Bir trene, beni Tanrı'ya götürecek o tren. Seninkinden bir önceki trene biniyorum. Ama binebileceği trene binebilir herkes ancak. Elveda karıcığım, severdim ben seni. Ölmek zordur baharlarda, bilirsin. Ama gözlerim kapalı gidiyorum çiçeklere. Gözlerim kapalı, karıcığım. Biliyorum çünkü gözlerimi sık sık kapattığımdan. Biliyorum ruhuma göz kulak olacağını. Gülünsün istiyorum, oynansın istiyorum, çılgıncasına eğlenilsin. Gülünsün istiyorum, oynansın istiyorum beni bu çukura tıktıklarında. Yok ya. Dur bakayım. Dur. Şeyi ne yaptık? Şimdi Nömökitba geliyor. Beni terk etme. Unutmak gerekir. Her şey unutulabilir. Kaçıp gitmiş her şey. Anlaşmazlıklarla geçen günler ve yitik zaman unutulabilir. O saatlerin arada sırada kimi, niçin darbeleriyle mutluluğun yüreğini nasıl da vurduğu unutulabilir. Beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme. Birkaç yağmur incisi sunacağım ben sana. Yağmurun yağmadığı ülkelerden getirdiğim yağmur incilerini sunacağım. Ölümümün ardından toprağa kazacağım altınla ve ışıkla örtebilmek için bedenini. Bir krallık yaratacağım. Aşkın kral olacağı, aşkın kanun olacağı, kraliçesi olacağın bir krallık yaratacağım. Beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme. İpe sapa gelmez kelimeler yaratacağım. Anlayabileceksin kelimelerimi. Yüreklerinin aşkla tutuştuğunu iki kez gören o aşıklardan söz edeceğim sana. Sana kavuşamadığı için ölen o kralın hikayesini anlatacağım. Beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme. Sık sık görülmüştür. Çok yaşlandığı sanılan eski bir volkanın yeniden ateş püskürttüğü, olabilecek hasatların en verimlisinde bile buğday veremeyen yanık tarlalardır sanki oraları. Ve gece geldiğinde girmez mi hiç gerdeğe kırmızıyla siyah gökyüzünün aydınlanması için? Beni terk etme. Beni terk etme. Beni terk etme. Ağlamayacağım artık. Konuşmayacağım artık. İşte bak, bak şuracığa gizleneceğim. İzleyebilmek için gülümsemeni ve dans edişini. İşitebilmek için gülüşünü ve şarkı söyleyişini. Gölgenin gölgesi, elinin gölgesi, köpeğinin gölgesi olayım. Beni terk etme. Beni terk etme. Hanımlar beyler, Can yayınlarından Jonathan Swift, Gulliver'in seyahatleri Ve dün kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi hatırlarsanız bunu bağlamışlardı küçük minik adamlar filan böyle. Her tarafı işte ancak böyle onu tarif ediyordu uzun uzun. Bunun üzerine iplerimi koparmayı bir kere daha düşündüm. Ama zaten yara bere içinde olan yüzümde ve ellerimde oklarının verdiği acıyı hissedip hala saplanmış okları görüp düşmanın da sayıca arttığını fark edince onların isteklerine uyacağımı belirten işaretler yaptım. Bunun üzerine Hurgo ve Mayet'i kibarca ve yüzlerinde büyük bir mutluluk ifadesiyle geri çekildi. Kısa süre sonra sıklıkla Peblom Selan kelimelerinin tekrarlandığını seçtiğim bağırışmalar duydum. Çok sayıda insanın sol yanımdaki ipleri sağıma dönüp su dökmeye izin verecek kadar gevşettiğimi hissettim ve hareketlerimden ne yapacağımı tahmin edip selden kaçmak için iki yana açılan insanların şaşkın bakışları arasında büyük bir gürültü ve şiddetle bol miktarda işedim. Ancak bundan önce yüzümü ve ellerimi okların acısını birkaç dakika içinde tamamen alan hoş kokulu bir çeşit kremle sıvadılar. Verdikleri gayet besleyici yiyecek ve içeceklere bu rahatlamanın eklenmesi uykumu getirdi. Bana sonradan söylendiğine göre 8 saat uyumuşum. İmparatorun emriyle hekimlerin şarap fıçılarına ekledikleri uyku iksiri nedeniyle bunda şaşılacak bir şey yoktu. Öyle anlaşılıyor ki karaya çıkıp yerde uyumaya başladığım andan itibaren imparatorun bir ulak vasıtasıyla bundan derhal haberi olmuş ve bir konsey toplayarak gece ben uyurken anlattığım şekilde bağlanmama, bana bolca yiyecek ve içecek gönderilmesine ve beni başkente taşıyacak bir düzeneğin hazırlanmasına karar verilmişti. Bu karar çok cesur ve tehlikeli gibi görünebilir. Eminim ki Avrupa'daki hiçbir kral benzer bir durumda aynı şekilde davranmazdı. Bence bu hem aşırı ihtiyatlı hem de cömert bir davranıştı. Çünkü bu insanlar ben uyurken mızrakları ve oklarıyla beni öldürmeye kalkmış olsalardı, ilk acı hissiyle kesinlikle uyanır ve kabaran öfke ve hiddetimle beni bağlayan ipleri koparırdım. Onlar da direniş gösteremez ve benden merhamet bekleyemezlerdi. Bu insanlar mükemmel matematikçiydiler ve ünlü bir eğitim hamisi olarak bilinen imparatorun teşvik ve desteğiyle makine mühendisliğinde büyük bir kusursuzluğa ulaşmışlardı. Bu kralın ağaçların ve büyük ağırlıkların taşınması için tekerlekler üzerinde sabitlenmiş bir sürü makinesi vardı. Bir kısmı 3 metreyi bulan savaş gemilerini çoğunlukla kerestenin yetiştiği ormanlarda inşa edip bu makinalar üzerinde denize kadar 300-400 metre taşıtırmış. 500 marangoz ve mühendis şimdiye kadarki en büyük makineyi yapmak için işe koyuldular. Bu, yerden 8 santimetre yükseklikte, yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 120 santimetre genişliğinde ağaçtan yapılmış bir çerçeveydi ve 22 tekerlek üzerinde gidiyordu. Duyduğum bağırışmalar bu makinenin gelişiyle ilgiliydi ve anlaşılan makine benim karaya çıkışımdan 4 saat sonra yola çıkarılmış ve ben yatarken yanıma getirilmişti. Ancak esas güçlük beni kaldırıp bu makinenin üstüne koymaktı. Bu amaçla her biri 30 santimetre boyunda 30 kazık dikildi ve büyük çuvallara sarılanlar kadar güçlü urganlar işçilerin boynumun, ellerimin, vücudumun ve bacaklarımın etrafına doladıkları bandajlarla, çengellerle tutturuldu. En güçlülerinden 900 adam kazıklara bağlanan makaralarla bu urganları çekmekle görevlendirildi. Böylece 3 saatten kısa bir süre içinde kaldırılıp makinenin üzerine asılmış ve sımsıkı bağlanmıştım. Bunları yalnızca bana anlatıldığı şekilde biliyorum. Çünkü bu işlemleri gerçekleştirirken ben içkime katılan uyku ilacının etkisiyle derin bir uykudaydım. İmparatorun atlarından her biri 12 santimetre boyunda olan en büyük 1500 tanesini beni daha önceden söylediğim gibi yarım mil uzaklıktaki başkente götürmek için arabaya koşuldu. Seyahatimize başladıktan yaklaşık 4 saat sonra aptalca bir kaza nedeniyle uyandım. Araba bozulan bir şeyin onarılması için bir süre durdurulunca gençlerden 2-3 tanesi uyurken nasıl göründüğü merak edip makineye tırmanarak yüzüme doğru yaklaşmış ve içlerinden biri bir muhafız mızrağın sivri ucunu sol burun deliğimden içeri epeyce sokup burnumu bir saman gibi gıdıklayarak şiddetle hapşırmama neden olmuş ve bunun üzerine fark edilmeden sıvışmışlar. Ama ani uyanışımın sebebini ben ancak 3 hafta sonra öğrenebildim. Günün geri kalan kısmında uzun bir yürüyüşe geçtik ve gece bir yanımda ellerinde fenerler, diğer yanımda da en ufak bir kıpırtımda beni vurmaya hazır ok ve yaylarla bekleyen 500 muhafız nöbet tutarken dinlendik. Ertesi sabah gün doğumunda yürüyüşümüze devam ettik ve öğlene doğru şehir kapılarının 200 metre kadar yakınına geldik. İmparator ve bütün mahiyeti bizi görmeye çıktılar. Ama üst düzey görevliler majestelerinin benim üzerime tırmanarak kendini tehlikeye atmasına kesinlikle izin vermedi. Arabanın durduğu yerde bütün krallığın en büyüğü olmasıyla ünlenmiş, birkaç yıl önce acayip bir cinayetle kirletildiği için bu insanların pek tutkulu inanışlarına göre kutsallığını yitirmiş ve bu nedenle içindeki bütün süsleme ve mobilyalar götürülerek sıradan kullanıma terk edilmiş eski bir tapınak vardı. İşte bu binada oturmama karar verilmişti. Kuzeye bakan büyük kapının yüksekliği yaklaşık 120, genişliği ise 60 santimetreydi ve sürünerek kolaylıkla içinden geçebilirdim. Kapının her iki yanında yerden yüksekliği 15 santimetreden daha az olan birer küçük pencere vardı. Kralın demircisi içeride pencerenin soluna Avrupa'da bir hanımefendinin saatine asılanlara benzeyen ve hemen hemen aynı büyüklükteki zincirlerden 91 tane koymuştu ve bunlar sol ayağıma 36 asma kilitle kilitlenmişti. Tapınağın karşısında karayolunun diğer tarafında 6 metre uzakta en az 1,5 metrelik bir kule vardı. Ben onları göremedim ama beni inceleyebilmek için imparatorun mahiyetindeki önemli lordlarla birlikte kuleye çıktığı söylendi. Aynı iş için şehirden 100.000'den fazla kişinin geldiği tahmin ediliyordu ve sanırım muhafızlarıma rağmen birçok kez merdivenlerden üzerime çıkanların sayısı 10.000'den az olamazdı. Ancak kısa süre sonra bu yapılan tırmanışları ölümle cezalandıran bir bildiri yayımlandı. İşçiler zincirlerden kurtulmamın olanaksız olduğunu anlayınca beni bağlayan iplerin hepsini kestiler. Ben de hayatımdaki en melankolik halimle ayağa kalktım. Ayağa kalkıp yürüdüğümü gören insanların gürültüsü ve şaşkınlığı anlatılır gibi değildi. Sol ayağımı tutan zincirler yaklaşık 60 santimetre uzunluğundaydı ve yalnızca yarım daireler halinde ileri geri yürümeme değil, aynı zamanda kapıya 12 santimetre uzaklıkta sabitlendiği için sürünerek içeriye girip tapınakta boylu boyunca uzanmama da olanak tanıyordu. Evet, devam edeceğiz, devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar. Bu da arkası yarınlara katıldı. Böyle yavaş yavaş okuduğumuz öyküler, kitaplar, bakın hiçbirini yarım bırakmıyoruz. Hepsini, atını sürüp giden kadın da. Hepsini tamamlayacağız. Hepsini de böyle ona katıldı, buna katıldı. Hani böyle iyi sıhhatte olsunlara katıldı gibi adam delirdi. Bize böyle bir şeyleri yarım yarım saçma sapan okuyor filan. Hayır, öyle düşünmeyiniz lütfen. Ben kimlerin uyuyacağını biliyor muyum? Hayır. Kim uyuyacak acaba? Ekran karşısında kim var? Efendim, telefon monitörünün, laptopun, masaüstünün, alışageldik televizyonun karşısında kim var bunları? Bilmiyorum. Kim neden hoşlanır? Bilmiyorum. Tabii ki istekler alıyorum ama o istekleri zaten okumayı seven, şarkıları seven, kültürü seven insanlardan alıyorum. Tabii ki onlar bana isteklerde bulunuyorlar. Ben de onları çalıyorum, okuyorum falan filan. Ama hayat sadece entelektüellerle geçmez, değil mi? Değil mi? Yani şimdi gençler de var, çocuklar da var. Aa, böyle bak, hop bir şey oldu falan. Hoppa, sızdık gibi düşünebilirler. Demek ki bu da güzelmiş ya. Kitap diye bize böyle zorla elimize tutuşturuyorlardı falan. Halbuki çok iyi bir arkadaşmış her yerde. Ha? Yatakta, koltukta, otobüste, trende, metrobüste, uçakta, her yerde. Yazın plajın üzerinde bir şey olmuyor. Ha? Ekranını temizlemen de gerekmiyor. Şarjı da bitmez. Ben genelde kitaplarla yatarım. Böyle her tarafta kitap olur falan. Böyle ezerim, mezerim, bükülür. Tekrar şey yapar. Zaten maksat içindeki. Böyle bunu alıp bakmıyoruz. Evet. Şimdi Jacques Brel'den La Chanson de Vieux Zaman. Yani o eski aşıkların şarkısı. Aman efendim neler söylüyor, ne güzel söylüyor. Ne güzel bir müziği var. Hadi bakalım, henüz uyumadıysanız bu şarkıyla uykuya dalın. Ben, ah bitiyor mu? Yapma ya. Daha Mesnevi'den okuyacağız. Ay bitiyor galiba. Bien sûr.